Ayrım 5, bölüm 4, ikinci gün, kaybolma, sayfa 45. Oslo şehir merkezindeki kar gün ortasına kadar erimişti. Yine de Hof'ta yolun iki tarafındaki bahçelerde hala kar öbekleri duruyordu. Harry Hall ile Katrin Bratt arabada gidiyorlardı. Radyoda Michael Stipe dibe vurmaktan, bu duyguya neyin yol açtığından, bir şeylerin ters gittiğini bildiğinden ve kuytuda bir çocuktan bahseden bir şarkı söylüyordu. Sessiz bir sokakta, sessiz bir mülkün önüne geldiklerinde Harry çitin yanına park etmiş gümüş renkli parlak bir Toyota Corolla'yı işaret etti. Scar'ın arabası. Arkasına park et. Ev büyük ve sarıydı. Çakıl taşlı bahçe yolunda yürürlerken evin üç kişilik bir aile için fazla büyük olduğunu düşündü Harry. Etraflarındaki her şey damlayıp uğulduyordu. Bahçede hafif yan yatmış, yakında eriyecek gibi duran bir kardan adam vardı. Scar kapıyı açtı. Harry eğilip kilidi inceledi. Hiçbir yerde zorlama izi yok, dedi Scar. Sonra onları sırtı kendilerine dönük bir erkek çocuğunun yerde oturup televizyonda çizgi film izlediği oturma odasına götürdü. Bir kadın kanepeden kalkarak Harry ile tokalaştı ve adının Ebba Bendixen olduğunu söyledi. Komşuydu. Birte bugüne kadar hiç böyle bir şey yapmadı, dedi. Onu tanıdığımdan bu yana en azından. Onu ne kadar zamandır tanıyorsunuz, diye sordu Harry etrafına göz gezdirirken. Televizyonun önünde ağır deri mobilyalar ve koyu renk camlı sekizgen bir sehpa vardı. Yemek masasını çevreleyen boru şeklindeki çelikten sandalyeler hafif ve zarifti. Tam Raquel'in sevdiği türden. Duvarlarda ciddi bir otoriteyle ona bakan ve banka müdürüne benzeyen adamlara ait iki portre resim asılıydı. Yanlarında ise bir süre çağdaş sayılmayıp sonra tekrar çağdaş sanat kabul edilen modernist bir soyut sanat eseri duruyordu. 10 senedir, dedi Ebba Bendixen. Jonas'ın doğduğu gün yolun karşısındaki eve taşındık. Halen kımıldamadan oturarak son hızla koşan kuşları ve havaya uçan kurtları izleyen çocuğu başıyla gösterdi. Polisi dün gece telefonla arayan sizdiniz sanırım, değil mi? Evet, doğru. Çocuk bir çeyrek sularında zillerine basmış, dedi Scar notlarına göz atarak. Polise de 1.30'da telefon açılmış. Kocamla birlikte yanımızda Jonas'la gidip evi aradık önce, diye açıkladı Ebba Bendixen. Nerelere baktınız, diye sordu Harry. Bodruma, odalara, garaja, her yere. Birisinin böyle kaçıp gitmesi çok tuhaf. Kaçıp gitmesi derken ortadan kaybolması yani, bulunamaması. Telefonda konuştuğum polis memuru Jonas'la ilgilenmemizi rica etti ve Birte'nin tanıdığı ya da evinde kalabileceği herkesi aramamız gerektiğini söyledi. Sonra da Birte işe gitmiş mi öğrenelim diye sabaha beklememizi istedi. 10 kayıp vakasından 8'inde kayıp kişinin birkaç saat sonra ortaya çıktığını söyledi. Philip'e de ulaşmaya çalıştık ama kocası diyerek araya girdi Scar. Bergen'de ders veriyormuş, bir şey profesörüymüş. Ebba Bendixen gülümseyerek fizik dedi. Ama cep telefonu kapalıydı. Kaldığı otelin adını da bilmiyorduk. Kendisine bu sabah Bergen'de ulaştık, dedi Scar. Yakında burada olur. Oh, hele şükür, dedi Ebba. Bu sabah Birte'nin iş yerini aradık. Normal saatinde işe gitmemişti. Biz de sizi tekrar aradık. Scar başıyla onu onayladı. Harry, Scar'a Ebba Bendixen'le konuşmaya devam etmesini işaret etti. Televizyonun başına gitti ve yere çöküp çocuğun yanına oturdu. Ekranda bir kurt dinamitin fitilini ateşliyordu. Selam Jonas, benim adım Harry. Diğer polis sana böyle olayların hemen hemen her zaman iyi sonuçlandığını söyledi mi? Kaybolan insanların sonradan geri geldiklerini. Çocuk başını iki yana salladı. Gerçekten de öyle ama, dedi Harry. Bir tahminde bulunacak olursan, annen sence şu anda nerede olabilir? Çocuk omuz silkti. Nerede bilmiyorum ki. Bilmediğinin farkındayım Jonas. Şimdilik hiçbirimiz bilmiyoruz. Yine de annen evde ya da işte değilken, en çok gittiği yer neresidir? Şu anda orada olup olmadığını düşünme. Sadece söyle. Çocuk cevap vermedi. Can havliyle eline yapışan dinamiti fırlatmaya çalışan kurdu izledi sadece. Gittiğiniz küçük bir yazlık ya da ona benzer bir şey var mı? Jonas başını yine sağa sola salladı. Yalnız kalmak istediğinde gitmek istediği özel bir yer mesela. O yalnız kalmak istemez, dedi Jonas. Benimle olmak ister. Sadece seninle mi? Çocuk dönüp Harry'e baktı. Oleg gibi kahverengi gözleri vardı. Harry o kahverengiliğin içinde beklendiği üzere korku ancak hiç beklemediği bir öfke gördü. Neden gitmişler, diye sordu çocuk, o geri gelenler. Gözleri aynı, diye düşündü Harry. Soruları aynı, önemli sorular. Birçok sebep yüzünden, dedi. Kimisi kayboluyor, kaybolmanın birçok yolu var. Kimisi sadece biraz uzaklaşıp kafa dinlemeye ihtiyaç duyuyor. Ön kapı çarpılınca Harry çocuğun irkildiğini gördü. Dinamit kurdun elinde patlarken arkalarındaki kapı kapandı. Merhaba, dedi bir ses. Sert, aynı zamanda kontrollüydü. Son durum nedir? Harry arkasına bakınca takım elbise giymiş 50 yaşlarında bir adamın sehpaya yürüyüp kumandayı aldığını gördü. Bir saniye sonra televizyon ekranında beyaz bir nokta patladı ve hoparlörler itiraz eder gibi tısladı. Adam bıkkın bir sesle gündüz televizyon izlemekle ilgili sana ne söylediğimi biliyorsun Jonas dedi. Odadaki diğer insanlara bu devirde çocuk yetiştirmenin ne kadar güç bir iş olduğunu anlatır gibi. Harry ayağa kalkıp kendini Magnus Scarry ve kapının yanında dikilip sadece olan biteni izleyen Katrin Bratt'ı tanıttı. Philip Becker dedi adam, burnunun tepesinde duran gözlüğü daha da yukarı iterek. Harry iş oraya varırsa olası bir şüpheliğe dair ilk ve en önemli izlenimini elde etmek için adamın bakışlarını yakalamaya çalıştı. Fakat Philip Becker'in gözleri gözlük camlarından vuran yansıma yüzünden görülmüyordu. İletişime geçebileceği kim varsa hepsini aradım. Ama kimse bir şey bilmiyor dedi Philip Becker. Siz neler biliyorsunuz? Hiçbir şey dedi Harry. Ama yardımcı olmak istiyorsanız yapabileceğiniz ilk şey bu evde eski bavul, eksik bavul, sırt çantası ya da kıyafet var mı bakmak olabilir. Böylece fikir yürütebiliriz. Harry devam etmeden önce Becker'ı süzdü. Bu gidiş ani mi yoksa planlı mıydı anlamak için. Becker, Harry'nin aranan bakışlarına karşılık verdi ve başıyla onaylayarak üst kata çıkan merdivene gitti. Hala televizyonun siyah ekranına bakan Jonas'ın yanına çömeldi Harry. Demek hızlı koşan kuşları seviyorsun diye sordu. Çocuk başını hayır der gibi sessizce salladı. Neden sevmiyorsun? Jonas zar zor duyulan bir sesle fısıldadı. Çünkü Will E. Coyote'ye üzülüyorum. Becker 5 dakika sonra dönerek eksik bir şey olmadığını söyledi. Karısı kendisini evden uğurlarken üzerinde olan giysileri, ayrıca montu, çizmeleri ve atkısı dışında ne eksik bir kıyafet ne de bir çanta vardı. Harry tıraşsız çenesini kaşıdı ve Ebba Bendix'e göz attı. Sizinle mutfağa kadar gidebilir miyiz Bay Becker? Becker önden giderken Harry Katrin'e gelmesini işaret etti. Mutfağa girer girmez profesör hemen bir filtreye kaşıkla kahve koydu ve makineyi suyla doldurdu. Katrin kapının yanında dikilirken Harry pencereye yürüyüp dışarı baktı. Kardan adamın kafası omuzlarının arasına gömülmüştü. Dün akşam evden kaçta çıktınız ve Bergen'e kaç uçağıyla gittiniz diye sordu Harry. Becker hiç tereddüt etmeden 9.30 gibi çıktım dedi. Uçak da 11'i 5 geçe kalktı. Evden ayrıldıktan sonra Birta ile hiç konuştunuz mu? Hayır. Sizce ne olmuş olabilir? Hiçbir fikrim yok dedektif bey. Gerçekten bilmiyorum. Sokağa baktı. Buraya geldiklerinden beri tek bir arabanın geçtiğini duymamıştı. Sahiden de çok sessiz bir muhitti. Şehrin bu tarafında sırf bu huzur ve sessizlik bile muhtemelen yarım milyona mal olurdu. Peki evliliğiniz nasıl gidiyor? Philip Becker'in işini yarım bırakıp durduğunu görünce bunu sormam gerekiyor. Çünkü eşlerden birinin tası tarağı toplayıp diğerini terk etmesi sık rastlanan bir durum diye ekledi. Philip Becker boğazını temizledi. Sizi temin ederim ki mükemmel bir evliliğimiz var. Karınızın sizden gizlediği bir ilişkisi olabileceğini hiç düşündünüz mü? Söz konusu bile olamaz. Söz konusu bile olamaz iddialı bir cevap oldu Bay Becker. Evlilik dışı ilişkiler hayli yaygındır. Philip Becker cılız bir tebessümle güldü. Ben saf biri değilim dedektif bey. Bir de çekici bir kadın ve benden hayli genç. Nispeten özgürlükçü bir aileden geldiği de söylenebilir. Ama o tür şeyler yapacak bir kadın değil. Kaldı ki şöyle izah edeyim. Neler yaptığını epey yakından takip edebiliyorum. Kahve makinesi uğursuzca guruldarken Harry kendi iddiasını devam ettirmek üzere ağzını açtı. Ama sonra fikrini değiştirdi. Eşinizin ruh halinde bir değişiklik fark ettiniz mi? Bir de depresyonda değildi dedektif bey. Ormana gidip kendini asmış ya da kendini göle atmış değil. Başka bir yerlerde ve hayatta. Kayıp insanlarla ilgili çok şey okudum. Ve hepsinde kaybolanların doğal ve oldukça sıradan açıklamalarla geri geldikleri söyleniyor. Öyle değil mi? Harry yavaşça başını salladı. Evinize göz atmamın mahsuru var mı? Hangi sebeple? Philip Becker'in sorusunda Harry'i onun kontrol elinde tutmaya alışkın biri olduğunu düşündüren bir haşinlik vardı. Her şeyden haberdar edilen birine has bir tavır. Ve bu da karısının tek kelime etmeden evden gitmesiyle uyuşmuyordu. Harry bu ihtimalin üzerine aklında çoktan çizmişti bile. Akıl sağlığı yerinde olan hiçbir normal anne 10 yaşındaki oğlunu gecenin bir vakti terk etmezdi. Bir de başka detaylar vardı tabii. Kriminal ya da olağanüstü bir durum olabileceğine dair beklentiler olmadıkça kayıp vakaların bu kadar erken safhasında genellikle mümkün olan en az kaynağı kullanırlardı. Harry işte bu detaylar yüzünden Hof'a kendisi gitmek istemişti. Bazen bir şeyi bulana kadar onu aradığını bilmez insan diye cevap verdi. Bu bizim uyguladığımız bir yöntem. Bu defa Becker'in gözlük camlarının arkasındaki gözlerini görebildi. Oğlunkilerin aksine açık maviydi ve yoğun, berrak bir ışıkla parlıyordu. Tabii, muhakkak dedi Becker. Buyurun. Yatak odası soğuk ve düzenliydi. Belli bir kokusu yoktu. İkiz yatakta tığla örülmüş bir yatak örtüsü seriliydi. Komodinlerden birinin üstünde yaşlı bir kadının fotoğrafı duruyordu. Kadınla benzerliklerinden ötürü yatağın bu tarafının Philip Baker'a ait olduğunu düşündü Harry. Diğer taraftaki komodinin üstünde ise Jonas'ın resmi vardı. Kadın giysilerinin olduğu gardıropta hafif bir parfüm kokusu hissediliyordu. Harry giysi askılarının bir süredir dokunulmamış gibi birbirlerine eşit aralıklarla asılı durduklarını gördü. Yırtmaçlı siyah elbiseler, pembe motifli ve ışıltılı kısa kasaklar. Gardırobun altında bir çekmece bölümü vardı. En üsttekini çekti. İç çamaşırları. Siyah ve kırmızı. Sonrakine baktı. Jartiyerler ve ince çoraplar. Üçüncü çekmeceye geçti. Parlak kırmızı bir keçenin üzerindeki deliklere takılar yerleştirilmişti. Parıltılı değerli taşlarla işlenmiş büyük gösterişli bir yüzük gördü. Bu çekmecedekiler epey Vegas işiydi. Keçenin tüm delikleri doluydu. Odada yeni dekore edilmiş, içinde buhar banyosu ve iki çelik lavabo bulunan bir banyoya açılan kapı vardı. Harry, Jonas'ın odasına gidince küçük bir masanın yanında duran minik bir sandalyeye oturdu. Masada ileri matematik işlemleri yapabilen bir hesap makinesi vardı. Yeni, hatta hiç kullanılmamış gibiydi. Masanın tepesinde bir dalganın içinde yüzen 7 Yunus'un resmi ve tüm yıla ait takvim bulunan bir afiş asılıydı. Tarihlerden birkaçı yuvarlak içine alınıp yanına küçük notlar yazılmıştı. Harry, Jonas'ın annesinin ve büyük babasının doğum günlerini, Danimarka tatilini, sabah 10'daki dişçi randevusunu işaretlediği tarihlere baktı. Temmuz ayında 2 gün üstünde doktor yazılıydı. Ne var ki koca takvimde bir tane bile futbol maçı, sinema ya da doğum günü partisi işaretlenmemişti. Sonra yatağın üstünde duran pembe bir atkı çarptı gözüne. Jonas'ın yaşında bir erkek çocuğunun ölse dahi takmayacağı bir renkteydi. Harry atkıyı eline alıp kaldırdı. Islak olmasına rağmen ten, saç ve kadın parfümü karışımı hoş bir koku vardı hala üzerinde. Gardıroptakiyle aynı parfüm kokuyordu. Alt kata indi. Mutfağın dışında durdu ve kayıp vakalarıyla ilgili uygulanan prosedürleri uzun uzun anlatmaya girişen Scarra'yı dinledi. İçeriden kahve fincanlarının tıkırtısı geldi. Oturma odasındaki kanepe belki de üzerinde oturup kitap okuyan küçük silüet yüzünden gözüne kocaman göründü. Kanepeye yaklaştı ve Charlie Chaplin'in diktatör üniformasıyla çekilen bir fotoğrafını gördü. Jonas'ın yanına oturdu. Chaplin'in Sir olduğunu biliyor muydun? Diye sordu. Sir Charlie Chaplin. Jonas başını aşağı yukarı oynattı. Ama onu Amerika'dan kovdular. Ardından kitabını karıştırdı. Bu yaz hasta mı oldun Jonas? Hayır ama doktora gitmişsin 2 kere. Annem muayene olmamı istedi. Annem. Sesi titredi. Yakında dönecek göreceksin dedi Harry bir elini çocuğun dar omuzlarına koyarak. Atkısını yanına almamış galiba değil mi? Yatağında duran pembe atkı. Birisi onu kardan adamın boynuna sarmış dedi Jonas. Atkıyı buraya ben getirdim. Annem kardan adamın üşümesini istememiş o halde. Annem en sevdiği atkısını kardan adama asla vermez. O zaman baban yapmıştır. Hayır o gittikten sonra başka birisi yapmış. Dün gece yapmış. Annemi alıp götüren insan. Harry yavaşça başını salladı. Kardan adamı kim yaptı Jonas? Bilmiyorum. Harry pencereden bahçeye baktı. Buraya gelmesinin sebebi buydu işte. Duvardan odaya buz gibi bir rüzgar esiyordu sanki. Harry ve Katrin Sorkel Davsiyen'de Majör Susan'a doğru arabaya gidiyorlardı. Eve girer girmez ilk düşündüğün şey ne oldu diye sordu Harry. Burada yaşayan çiftin pek ruh ikizleri olmadı dedi Katrin frene basmadan bilet gişesinden geçerken. Mutsuz bir evlilikleri olabilir ve durum buysa acı çeken taraf kadın diye düşündüm. Peki sana bunu düşündüren neydi? Katrin dikiz aynasına göz atarak yüzünde bir gülümsemeyle her şey çok açık dedi. Zevklerin çatışması. Açıkla. O berbat kanepeyi ve sehpayı görmedin mi? 90'lı yıllarda erkeklerin aldığı tipik 80'ler mobilyaları. Kadınsa alüminyum ayakları olan cilalı meşeden beyaz bir yemek masası seçmiş. Bir de vitralar. Vitra mı? Yemek odası sandalyeleri. Pahalıdır. O kadar pahalı ki onların yerine makul fiyata taklitlerini alsa artan parayla evin tüm boktan mobilyalarını yenileyebilirdi. Harry, boktan küfrünün Katrin Bratt'ın ağzında ne kadar eğriti durduğunu fark etti. Ait olduğu üst sınıfı vurgulamaktan başka bir işe yaramayan dilsel bir tezattı sadece. Bu ne demek yani? Oslo'nun o muhitinde büyük bir evde oturmak sorunun para olmadığı anlamına geliyor. Kadın kanepeyi ve sehpayı değiştirmesine izin verilmemiş. Bu kadar basit. Zevksiz ya da iç mimariye hiçbir ilgi duymadığı belli olan bir adam böyle bir şey yapıyorsa bu evde kimin kime hükmettiğine dair bir şeyler söyler. Harry başını sallarken onu ondan çok kendini onayladı. Bu kadının hakkında edindiği ilk izlenimde yanılmamıştı. Katrin Bratt gerçekten iyiydi. Sen bana ne düşündüğünü söyle dedi Katrin. Burada bir şeyler öğrenmesi gereken kişi benim. Harry camdan dışarıya eski geleneksel ama çok saygıdeğer bir kafe olmayan alkol ruhsatlı Justin'sine baktı. Bir tebekkerin evden kendi isteğiyle gittiğini düşünmüyorum dedi. Neden? Evde hiç zorlama izi yok. Çünkü iyi planlanmış. Peki suçlu kim? Kocası mı? Her zaman koca suçludur, değil mi? Evet, dedi Harry, kafasının dağıldığını farkına vararak. Her zaman koca suçludur. Bu seferkinin Bergen'e gitmiş olmasını saymazsak tabii. Öyle görünüyor, evet. Son uçakla gittiğine göre hem eve dönüp hem de ilk dersine yetişmeyi başarmış olamaz. Katrin hızlandı ve Majorstuen kavşağını sarı ışıkta geçti. Ama zaten Philip Becker suçlu olsaydı ona attığın yemi yutardı. Yem mi? Evet, kadının ruh haliyle ilgili attığın yem. Becker'e intihardan şüphelendiğini ima etti. Yani, Katrin güldü. Yapma Harry. Becker dahil herkes polisin intihar gibi görünen bir vaka için emek harcamayacağını bilir. Adama kısaca şayet suçluysa onu çoğu dertten kurtaracak bir senaryo uydurması için fırsat tanıdın. Ama işinin gayet mutlu olduğunu söyledi. Demek bu soru sana göre bir testti. Sen sürekli insanları test ediyorsun Harry. Ben dahil. Bodgart Way'nin içine varana kadar Harry bir şey demedi. İnsanlar genellikle düşündüğünden daha akıllıdır, dedi Harry. Ve emniyetin otoparkına girdikleri ana kadar ağzını bir daha açmadı. Günün geri kalanında yalnız çalışmam gerek. Harry'nin bunu söylemesinin sebebi bir süredir pembe atkıyı düşünmesi ve bir sonuca varmış olmasıydı. Bir an önce Scarry'nin kayıp insanlarla ilgili raporunu incelemeli ve aklını kemiren şüphenin doğrulup olmadığını görmeliydi. Ve korktuğu şey çıkarsa mektupla birlikte komiser Gunnar Hagen'e gitmeliydi. O lanet mektupla. Ayrım sonu sayfa 55. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Hoff. H-O-F-F. Michael Stipe. M-I-C-H-A-E-L-S-T-I-P-E. Ebba Bendiksen. E-B-B-A-B-E-N-D-I-K-S-E-N. Birte. B-I-R-T-E. Philip Becker. F-I-L-I-P-B-E-C-K-E-R. Wael E. Coyote. W-I-L-E-E-C-O-Y-O-T-E. Vegas. V-E-G-A-S. Charlie Chaplin. C-H-A-R-L-I-E-C-H-A-P-L-I-N. Torque Dalsrian. S-O-R-K-E-D-A-L-S-V-E-I-E-N. Majorstuen. M-A-J-O-R-S-T-U-E-N. Justinsen. J-U-S-T-I-S-E-N. Bogstadvien. B-O-G-S-T-A-D-V-E-I-E-N.